Hızır İnancı ve Hazreti Musa ile Hızır'ın yolculuğu kıssası. Ne varsa alemde, örneği var alemde. Hacı Bektaşi Veli. Sunum planı. 1. Giriş. 2. Hızır kelimesinin etimolojisi. 3. Hızır'ın mitolojiler ile bağlantısı. 4. Ledün ilmi ile ilgili açıklamalar. 5. Kehf suresindeki Hazreti Musa ve Hızır'ın kıssası. 6. Kişisel olarak deneyimlerimden yaptığım çıkarımlarla Hızır kimdir? Gelecekten gelip, gelecek bilgisine sahip olan, geçmişte yaptıklarıyla tarihin akışına yön veren zaman yolcusu. İslam'da Hızır konusu bir hayli geniş anlatılır. O, Ledin ilminin rehberi, evliyaların yol göstericisi ve öğretmenidir. Hazreti Musa ve Hızır aleyhisselam bilinci nedir? Hızır aleyhisselam bir insan hayatına neden dokunur? Biz istedik diye mi oluyor, yoksa onun kendine ait bir planı, sistemi mi var? Ona denk gelenlere mi yapıyor? Hızır'ı tanıma imkanımız var mıdır? Hızır'ı bu sistemle şimdi hep birlikte anlamaya çalışalım. Hızır kelimesinin etimolojisi. Hızır sözcüğü Arapça olup hadır, hıdır biçiminde kullanılmakta ve Türkçe'de hıdır ya da hızır şeklinde söylenmektedir. Sözlükte hadır, el ehdar, el hadra, el hadru yeşil, yeşile bürünmüş, yeşilliği çok olan yer manasına gelmektedir. Hızır aslı Arapça olup yeşil adam manasına gelen bir isimdir. Ona Hızır denilmesinin nedeni o kupkuru beyazlanmış ot destesinin üzerinde oturduğu zaman oturduğu yer arkasından yeşilliğe bürünürdü hadis rivayetidir. Mücahit ise Hızır'ın namaz kıldığı yerin yemyeşil olduğunu ifade eder. Ayrıca yüzü parlak ve yaratılışı güzel olup salih bir kul olduğu için Hadır, Hızır lakabını almış olduğunu söyleyenler de vardır. Bir kısım oryantalistler Hızır inancının temelinde bazı ilkel dinlerde yer alan bitki tanrısının olduğunu iddia etmiş, Hızır inancının kaynağı olarak Tevrat'taki adı Filiz olan adam inancının etkili olduğunu söylemişlerdir. Hızır sözcüğünün İskender Efsanesi'ndeki Glaukos, yeşil masalı ile ilişkilendirilerek Arapçaya hadır şeklinde çevrildiğini iddia edenler de olmuştur. Halk arasında her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Hızır gibi yetişmek, Hızır'ın eli değmek gibi birçok deyim ve atasözü kullanılmaktadır. Halk kültüründe İsrailiyatın etkisiyle bilge kul, Hızır ile İlyas aleyhisselamın aynı dönemde yaşadığı iddia edilmekte ve yılda bir defa bahar mevsiminde 6 Mayıs bir araya geldikleri, denizde ve karada insanların imdadına yetiştikleri gibi telakkilerden söz edilmektedir. Bu inancın bir ürünü olarak Hıdrellez, Hızır, Hıdır ve İlyas bayramı kutlanmaktadır. Yüce Kur'an'a göre ise Hazreti İlyas'ın ayrı bir peygamber, Hızır aleyhisselam ise salih bir kul olarak belirtilmektedir. Diğer taraftan Hazreti İlyas'ın Hazreti Musa'dan önce yüzlerce yıl yaşamış olduğu da bilinmektedir. Buna göre halk kültüründeki Hızır-İlyas beraberliğini ifade eden Hıdrellez inancının sağlam bir temele dayanmadığı ortaya çıkmaktadır. Hazreti Musa'ya ilim öğretmek için görevlendirilen hikmet sahibi bilge insanın kim olduğu konusunda İlim adamları tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür. Nebi olduğunu düşünenler, Allah tarafından kendisine rahmet ve ilim verilmiş olmasını, kıssada anlatılan işleri kendi dilinden yapmadığını açıklamasını delil gösterirler. Hızır'ın veli olduğunu düşünenler ise, ona verilmiş bilginin vahiy değil, ilham olduğunu söylerler. Onlara göre Hızır Nebi olsaydı, bu ayette belirtilirdi. Buna göre tasavvuf alimleri, onun veli olduğunu, kelam, tefsir ve hadis alimlerinin çoğu da onun nebi olduğunu ileri sürerler. Maverdi, bilgin kişinin Hızır olduğunu belirterek kendisine verilen rahmetin nübüvvet, taat, nimet ve uzun ömür olabileceğini belirtmiştir. Hızır'ın melek, nebi, salih bir kul olabileceği hususuna değinen Maverdi, bunlarla ilgili görüşleri belirttikten sonra herhangi bir tercihte bulunmamıştır. Mehmet Okuyan da, bunu ben kendi dilimden yapmadım ayetine dayandırarak Hazreti Musa ile yolculuk yapan bilge kulun kullandığı kelime ve cümlelerden hareketle onun meleklere ait özellikler taşıdı. Gayb içindeki konuşmalarıyla zahiren çok tuhaf gözüken fiillerin perde arkasında daima Yüce Allah'ın bulunduğu, Dolayısıyla bunun bir insan bulunmasından ziyade melek olmasının daha doğru olduğu izlenimini verdiğini, dolayısıyla bu yapılanları ona Allah'ın emrettiğini ve onun da gereğini yerine getirdiğini belirtmektedir. Seyyid Ebul Ala Mevdudi ise bir insanın başkasının malını tahrip etme ve haksız yere birini öldürme gibi bir hakkı olmadığını, ayrıca Kur'an'ın kul dediği kişinin bir insan olduğunu bildirmemesi ve hadislerde de açık bir şekilde Hızır'ın insan olduğunun açıklanmamasının delil göstererek Hızır'ın melek veya insanlar için belirlenen sınırlarla bağlı olmayan başka bir varlık olduğunu ileri sürer. Günümüz hadis araştırmacılarından Ahmet Emin Seyhan da Hz. Musa ile yolculuk yapan ve İslam kültüründe Hızır diye bilinen bilge, salih kulun insan suretinde bir melek olabileceği, kesinlikle ölümsüzlük verilmiş bir insan olamayacağı, çünkü söz konusu eylemleri ancak Yüce Allah'ın görevlendirdiği iradesi bulunmayan, sadece kendisine emredileni yapan bir meleğin gerçekleştirebileceği kanaatindedir. Hızır'ın adı ve soyu. Hızır'ın asıl adının ne olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Kehf suresinde Allah'ın kulu diye geçmekte. Sahih hadislerde ise bu salih kul, Hızır olarak zikredilmektedir. Müfessirlerin birçoğu da bu şahsın Hızır olduğu görüşündedir. Bu rivayetlerdeki çeşitlilik Hızır ile ilgili bilgilerin değişik kaynaklardan geldiğinin bir delili sayılabilir. Maturidi Kur'an'da Hızır isminin geçmediğini, sadece kullarımızdan bir kul şeklinde yer aldığını belirtir. Alimler Hızır'ın gerçek isminin ortaya çıkarmaya çalışmışlar ama bu konuda görüş farklılıkları meydana gelmiştir. Hızır ile alakalı bilgiler genel olarak Veb bin Münebbi, Übey bin Kab, İbni Abbas ve talebeleri İkrime, Mücahid ve Süddi'den gelmektedir. Sıhhati tartışmalı olduğu iddia edilen rivayetlerde Hızır olduğu söylenen isimlerden bazıları şunlardır. İbni Abbas'tan nakledilen bir rivayete göre Hızır'ın adının Hazura İbni Adem olduğu, eceli tehir edilerek Deccal'ın yalancılığını meydana çıkarıncaya kadar kendisine ömür verildiği ifade edilmiştir. Bazı tarihçilere göre Hızır'ın asıl ismi Hazrun İbni Kabil'dir. Oryantalistlerin bazılarına göre onun ismi Hasisatra'nın küçültülmüş şeklidir ve Yahudi Ahesver ile alakası olduğu düşünülmüştür. Bazı şarkiyatçılara göre ise Hızır kelimesi Arapça asıllı olmayıp Gılgamış destanında yer alan Gılgamış'ın atası Hasisatra'nın Araplaşmış şeklidir. İbni Hacer, onun adının Muammer bin, Malik bin, Abdullah bin, Hasır bin, Lazet olduğunu söyler. Hızır'a isnat edilen bir isim de Abi, Amir bin Şelah'tır. Alimlerden bazıları da onun Hazreti İshak'ın torunlarından olduğunu, tarihçi Teberi de Hazreti İbrahim'in neslinden geldiğini belirtti. Firavun'un oğlu ve Firavun'un kızının olduğunu iddia edenler bile olmuştur. Bu rivayeti kabul etmek mümkün değildir. Çünkü Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında bulunmuştur. Firavun'un oğlunu veya kızını tanımaması imkansızdır. Alusi de bu ismin doğru olmadığını kanaatindedir. İranlı olduğu ya da babasının İranlı, annesinin Yunanlı ya da tam tersi olduğu şeklinde bir rivayet de vardır. Onun Pers meliki olan Zülkarneyn'in kumandanlarından biri olduğunu, bazıları Hızır'la Yuşa'nın aynı şahıslar olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşün kökleri Şark efsanelerine dayanmaktadır. Hazreti Yuşa, Hazreti Musa'nın kız kardeşinin oğludur. Babasının adı Nun'dur. İlyas peygamber olduğunu söyleyen tefsirciler vardır. Alusi, Hızır ve İlyas'ın aynı kişiler olmadığını belirtmektedir. Mücahit ve İbn-i Cevzi, Hızır'ın Hazreti Elyesa olduğunu söylemektedir. Bazı alimlere göre Hızır, Hilkiya oğlu Ermiya'dır. Diğer efsanelerin yanı sıra Grek mitolojisindeki Glaukos, İlyada hikayesinde Hızır kıssasıyla ilişkilendirilmektedir. Şarkiyatçı ve Flerendir hikayesi Arapçaya uyarlanırken yeşil manasına gelen Glaukos kelimesinin Hıdır şeklinde tercüme edildiğini söyler. Hızır'ın Hazreti Harun'un soyundan geldiğini ve isminin Hıdır İbni Amiya olduğunu ileri sürenler olmuştur. Ancak İbn-i Cevzi bu rivayetin zayıf olduğunu söyler. Hazrun bin Amayl bin En Nefi El Yefiz bin El Az bin İshak bin İbrahim şeklindeki silsileyi İbn Kesir, Mesudi ve Maksdisi ikinci derecede itimata şayan bulur. Bazılarına göre Kehf suresinde bahsi geçen ve bazı ilimlere vakıf kul Hızır olup onun asıl isminin de Belya bin Merkam bin Falik bin Abir bin Salah bin Afrasat bin Sam bin Nun Melkan oğlu Belya olduğunu ileri sürerler. Müfessirlerden Alusi bu silsilenin doğru olmadığını belirtir. Söz konusu isim ve nesep zincirleri İbni Hacer el-Sabe isimli eserinden nakleder. Bu isim ve silsilelere bakılacak olursa bunlardan bazılarının ehli kitap alimlerine ait oldukları, bazılarının ise Arap soy ağacından olduğu görülür. Hızır'ın adı ve soyu hakkında çok farklı görüşlerin olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu tür ayrıntılarla ilgilenmenin kıssadan alınması gereken esas mesajı gölgelediği ve Hazreti Musa ile bir araya gelen kulun gerçek adına işaret etmeyen bir takım tahmini isimlerden ibaret olduğunu görülmektedir. Hızır'ın hangi zamanda yaşadığı ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Bu konuda farklı birçok rivayet vardır. Bunlardan bazıları kısaca şöyle ifade edilir. Rivayetlere göre Hızır'ın Hazreti İbrahim'den önce yaşadığı ve Hazreti İbrahim'in dedesinin oğlu olduğu veya Hazreti İbrahim döneminden az sonra dünyaya geldiği söylenmiştir. Zulkarneyn'den önce Hızır bulunduğu, Zulkarneyn'in zamanında peygamber olarak gönderilmiş olduğu ve Hazreti Musa zamanına kadar da kaldığı belirtilmiştir. Zulkarneyn'in baş komutanı Hızır olduğu, İskender'in çağdaşı ve Hazreti Musa devrine kadar da yaşadığı söylenmiştir. Bazıları tarafından Hızır'ın İsrailoğullarına nispet edildiği ve Musa Aleyhisselam'ın akrabası olduğu söylenmiştir. Bazılarına göre ise Hızır'ın Nasıya bin Amos devrinde olduğu belirtilmiştir. Salebi, Hızır'ın uzun ömürlü bir peygamber olduğunu, insanların çoğuna görünmediğini, Hazreti İbrahim döneminde yaşadığını. Diğer bir görüşe göre ise Hızır'ın Hazreti Musa'dan çok önce İran hükümdarı Efridun bin Efsiyan devrinde ya hayatta olduğu, Zulkarneyn'in öncü kuvvetlerini yönettiği Hazreti Musa devrinde de yaşadığı söylenir. Bazı kaynaklarda ise Efridun ile Zulkarneyn arasındaki zaman farkını düşünerek aradaki uyuşmazlığı gidermek için bu iki şahıs aynı kişi olup kabul edip dolayısıyla da Hızır'ın Hazreti İbrahim'in çağdaşı olduğu söylenmiştir. Bu görüşlerden hareketle Hızır'ın ne zaman doğduğu ve ne kadar yaşadığına dair kesin bir bilgiye ulaşılmamıştır. Hızır'ın yaşayıp yaşamadığı meselesi kaynaklarda Buhari, Ebu Hayyan, El-Endülis ve Ebu Bekir, İbnül Arabi, Münavi, Ebu'l Fereç, İbnül Cevzi, İbnül Teymiye ve Suyuti gibi birçok hadis ve tefsir alimi Hızır'ın öldüğü görüşünü savunmuşlardır. İbnü's Salah, Nevevi ve Kurtubi gibi ilim adamları ise Sufiler Hızır'ın hala hayatta olduğunu belirtmişlerdir. Bazıları da onun ab-ı hayattan içtiğini, kıyamete kadar sağ kalacağını iddia etmişlerdir. Hızır'ın ile ilgili haberleri inceleyen Ünsal, onun hayatta olduğunu söyleyenleri de yaşamadığını savunanları da net bir şekilde destekleyen bir argümanların olmadığını ve bu meselede herhangi bir hadis ve ayet bulunmadığını kaydetmiştir. Bazı alimlerin Hazreti Peygamber'den sonra nebi olmadığına göre Hızır'ın da baki kalmasının bir anlamı olmadığını ifade ettikleri, bazılarının da eğer Hızır Aleyhisselam yaşasaydı Hazreti Peygamber'e inanır, ona yardım eder, onunla beraber savaşırdı dedikleri nakledilir. Çünkü Resulullah Musa yaşamış olsaydı bana uymaktan başka bir şey yapmazdı buyurmuştur. 100 yıl sonra bugün yaşayanlardan hiç kimse hayatta olmayacak. Ayrıca biz senden önce hiçbir insana ebediyet vermedik. Sen ölürsen onlar hayatta mı kalacaklar? Ayetlerine göre de Hazreti Peygamber'den önce Hızır Aleyhisselam dahil hiç kimse ebediyete kadar yaşamayacağı anlaşılmaktadır. İbnül Arabi'nin Abdülrezzak el-Kaşani, Davud-i Kayseri ve Sadreddin Konevi gibi bazı takipçileri ise Hızır'ı kıyamete kadar yaşayacak bir insan olarak kabul eden inancın kesin olmadığını, Hızır'ı gördüğünü söyleyen kişinin gerçekte karşısında canlanan kendine ait bir vasfı gördüğünü düşünmüşlerdi. Buna göre o kişinin gördüğü şeyin aslında kendi ruhunun bir tezahürü veya ruhuyla Kuddüs olduğunu söylemişlerdi. Ölümsüzleştirilen Hızır gerçekle bağımsız bir varlık olmayıp onu görme ve onunla buluşma olayı ancak manevi alemde gerçekleşebilir. Ledin ilmine gelince, gizli hakikatleri konu alan ve bu yolla insanı manevi kurtuluşa ulaştırdığına inanılan ilim şeklinde tarif edilen Ledin ilmi, bir başka ifadeyle batın ilmidir. Allah'ın seçtiği kişilere vermiş olduğu özel bir ilim olan ilmi ledin, ilmi batın ve Allah'ın verdiği ilhamla manevi ilimlere ve gaybın bilgisine sahip olan kişilerdir. Rabbimizin takdir ettiği kadarıyla olayların gidişatını ve gelecekteki sonuçlarını önceden bilir ve buna göre hareket ederler. Ledin ilmi olayların iç yüzünü bilmektir, sırrı bilgilerdir. Bu özel bir bilgi türüdür. Olayların iç yüzüne vakıf olmak, dışarıdan çirkin görünen hadiselerdeki güzelliği görmek bu ilimle mümkündür. Allah'ın hikmetleri insanların tasavvur ettiğinden daha aşkındır. Bu sebeple bazı insanlar olayların mahiyetini bütün açıklığıyla göremeyebilirler. Kitaplarda yazılı olan bir bilgi olmadığı ortadadır. Yani okumakla elde edilemeyen, Allah-u Teala'nın lütfedip direkt kalbine koyduğu bir bilgidir. Yüce Allah bizlerin bu bilgi türüyle ilgilenmemizi istememiş olsaydı bu kıssayı anlatmaz ve böyle bir bilgi türünden de pekala bahsetmezdi. Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın yolculuklarından maksadı ab-ı hayat, ilim, sabır ve teslimiyete ermek, hakikati keşif yoluyla görmektir. Kehf suresinin tanımı. Kur'an'daki ders almak ve doğru yolu görmek adına anlatılan kıssalardan biri Musa ve Hızır kıssasıdır. Kehf suresi Kur'an'ın 18. suresidir ve sure 110 ayette oluşur. Sure isminin 9. ayette ve diğer birkaç ayette geçen ve mağara anlamına gelen kehf kelimesinden alınır. Medine'de indiğine inanılan 28 ayetin dışındaki kısımları Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Kehf suresinin 62-80 ayetlerinde Hızır ve Musa'dan bahsedilir. Bu kıssanın başında bahçe sahibi iki kişinin arasında geçen olaylar aktarılır. Daha sonra bu çalışmaya konu olan Hz. Musa ile Hızır'ın yolculukları anlatılır. Sure Zulkarneyn'in kıssasının anlatımıyla son bulur. Hz. Musa'nın Hızır ile çıktığı yolculukta karşılaşılan üç olay, özünde anlatılan kıssa genel olarak olayların dış görünüşü kötülük olarak görünse de iç yüzlerinin aslında insan için iyilik olabileceği mesajını verir. Kıssada Hz. Musa Hızır'ın yaptıklarını dış görünüş olarak değerlendirip tepki vermiş, ancak Hızır'ın yolculuklarının sonunda iç yüzünü açıklaması ile olayların sırrına vakıf olmuştur. Kehf suresinin kıssası. Hz. Musa yardımcısına iki denizin birleştiği yerde kendisiyle buluşması emredilen kişiyle görüşmek için yola çıkmaya karar verdiğini söyler. Bunun üzerine yola çıkarlar, iki denizin birleştiği yeri bulmak için yanlarına kurutulmuş balık alırlar. Bu balık canlandığında doğru yere vardıklarını anlayacaklardır. Aldıkları kuru balığı bir kenarda unuturlar. Balık canlanarak denize atlar. Bir müddet sonra Musa yardımcısına azığı getirmesini söyler. Fakat genç adam olup biteni hatırlayarak daha önce bunu Musa'ya bildirmeyi unuttuğu için üzüntüsünü dile getirir. Bunun üzerine Musa aradıkları yerin orası olduğunu söyler ve geriye dönerler. Burada kendisine Allah tarafından rahmet ve ilim verilmiş olan salih bir kul ile karşılaşırlar. Musa sahip olduğu ilimden kendisine de öğretmesi için onunla arkadaş olmak istediğini söyler. Sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Kehf 66. Allah bir kuluna bir ilim öğretmiş. Hz. Musa peygamber olmasına rağmen o ilmi öğrenmek için Allah'ım o kuluna öğrettiğin ilmi bana da öğret demiyor. O kulun nerede? Bana göster. O ilmi gidip alayım diyor. Hz. Musa'nın Hızır'a tabi olmak için ondan izin istemesini, ilmin peşinden koşmasını, ilim öğrendiği zata hürmet etmesi, tevazu göstermesi edep olarak değerlendirilir. Musa talebe, Hızır hoca vaziyetinde. kızı iç yüzüne vakıf olamayacağı olaylar yüzünden sabredemeyeceğini söyler. Hazreti Musa ise Allah'ın izniyle sabredeceğini ve kendisine karşı gelmeyeceğini ifade eder. Meydana gelen olaylar hakkında açıklama yapmadıkça kendisine soru sormaması şartıyla teklifini kabul eder. Nihayet yolculuk başlar. İlk olarak bir gemiye binerler. Hızır gemide bir delik açar. Hazreti Musa görünüş olarak kötü olan bu fiile karşı çıkınca Hızır kendisiyle birlikteliğe sabredemeyeceği sözünü hatırlatır. Hazreti Musa umutundan dolayı kendisine doğruluk çıkarmamasını söyler. İnsanın sonucunu bilmediği olaylar karşısında sabır etmesi zordur. Sabretmek, olaylar karşısında direnmek, mücadele etmektir. Yolculuğun devamında bir erkek çocukla karşılaşırlar ve Hızır onu öldürür. Buna bir kısas karşılığı olmaksızın şiftsüz bir cana kıyması sebebiyle Hazreti Musa tepki gösterir. Bu cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun sen kötü bir iş yaptın. Kehf 74. Hızır yine yolculuğun başındaki sözü hatırlatır. Hazreti Musa ise bundan sonra Hızır'a bir şey sormaması halinde kendisiyle arkadaşlığını bitirmesini söyler. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Onda kasabada yıkılmakta yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen onu inşa etti. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Kehf 77. Bu sözünden sonra Hızır artık ayrılma vakti geldiğini söyler. Hızır, ben sana benimle beraber olmaya sabredemezsin demedim mi? Der. Hazreti Musa, bütün değerlendirmelerinin hukuk temellere dayalı sorular soruyor. Hızır ise meseleye tamamen farklı açıdan bakıyor. Hızır, Musa'nın sabredemediği olayların iç yüzünü anlatmaya başlar. Gelecekteki bir olayın yanına gidip, olayı bizzat o zamanın içinde yaşayıp, oradaki o sonucu bilerek geçmişe gidip onun başlangıç haline müdahale etmesini, olaylara ikinci versiyon açarak bakmayı. Gemi denize çalışan yoksulların da onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerilerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Kehf 79. Ben istedim diyerek bazı olaylarda sonuçlarını %100 kendisinin kontrol ettiğini bildiğini söylüyor. Çocuğa gelince onun anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onu kendilerine azgınlık ve intihar zorunu kullanmasından endişe edip uygun görmedi. Kehf 80. Böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından daha yakın olanını vermesini istedi. Kehf 81. Bazı olayları meclis kararı ile kontrol edip sonuçlarının karar alındığını bildiğini söylüyor. Duvar ise şehirdeki iki öksüz çocuğundu. Altında olanlara ait bir define vardı. Babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Bazı olayların da kendisinden bilmediği sonuçlarını Allah'ın rahmetine bıraktığını söylüyor. Bu Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben kendim İşim olarak yapmadım. İşte senin sabır göstermeye güç yetiştiremediğin şeylerin yorumu. Kehf 82. Musa ile 3 ayrı zamanda, 3 ayrı mekanda yolculuk yaptılar ve bunların hepsinden Musa peygamberin sonuçlar çıkardığı anlaşılıyor. Hazreti Musa bir peygamber olması dolayısıyla görünüşü yani zahiri temsil ediyordu. İşte bu yüzden Hızır'ın yaptıklarına tepki gösteriyordu. Hazreti Musa ise Hızır'ın makamlarının farklı oluşundan dolayı ilimlerinin birbirinden farklı olduğunu ve bu durumun üstünlük değil, farklılık olduğudur. Ayrıca velinin batın ilme sahip olduğunun bilincinde olmasına rağmen Nebi ve Resul bu bilgiye sahip olmalarına rağmen bunun bilincine sahip değillerdi. Yani kısada nübüvvet makamını temsil eden Hazreti Musa kendisindeki batın ilmin farkında olmadığından dolayı işlerin zahirliğine bakıp tepki göstermişti. Buradan hareketle Hazreti Musa'nın Hızır'ın yaptıklarına karşı çıkması sahip olduğu teşri, nübüvvet makamının bir gereği olarak değerlendirilebilir. Kıssadan ifade edilen suçsuz bir insanın öldürülmesini hiçbir ilahi din kesinlikle onaylamaz. Hazreti Musa'nın yorumuna itiraz etmemesi, onun masum zannettiği çocuk değil, işlediği suçlardan dolayı öldürülmesi gereken buluğ çağına ermiş bir gençtir. Hızır Aleyhisselam bunları kendiliğinden değil, ilahi emir gereği yaptığını söylemiş ve istisnai hallerde özel bir şeriatle gönderildiğini anlatmak istemiştir. Haksız yere bir cana kıyılmasının sebebi olarak kabul edilebilecek ve gerçeğe en yakın yorumun zamanın şartları gereği Yüce Allah'ın Hazreti Musa'yı peygamber ya da melek olan bir başka kulu aracılığıyla imtihana tabi tutmuş olabileceği yorum olduğunu söylemek mümkündür. Bir başka yoruma göre idamı gerektiren bir suç işlediği için öldürülmüştür ya da eceli gelmiştir. Hızır Aleyhisselam Allah'ın iradesiyle ölüm meleğinin rolüne üstlenmiştir. Sonuçta gencin ölmesi ana ve babasının onu kötülüklerinden kurtarmıştır. Kehf suresinde dile getirilen bilge kul Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arasında gerçekleşen 3 hadise, geminin delinmesi, çocuğun öldürülmesi ve yıkılmış duvarın düzeltilmesi konusunda. Hızır'a verilen bilginin zahiri ilim olmayıp batını bilgiler içerdiği anlaşılmaktadır. Yani hikmet sahibi kulun bilgisi Allah tarafından olağanüstü yollarla verilmiş özel bir ilim, ilmin ledin olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayette geçen ledin kelimesi yanında anlamına gelmektedir ve kendisine katımızdan ilim öğrettik ifadesi ile Hızır'a verilen ilmin Hazreti Musa'ya verilenden ayrı olduğu anlaşılmaktadır. Tüm peygamberlere verilen ilim Allah tarafından vahiy ve öğretmek itibariyle ledünlidir. Tefsir alimleri bunu gayb ilmi ve gizli ilimlerin sırları diye yorumlamış. Hazreti Musa'ya verilen ilim şer'i hükümleri, salih kula verilen ilim ise hadiselerin iç yüzünü bilmeyi içermektedir. Bu ilim tecrübeyle ya da akıl ve kavranamayacağı bir türden ilim olup müfessirlerce gayb ve sır ilmi veya batın veya hakikat ilmi olarak isimlendirilmektedir. Tüm bu kıssada ortak erdemlere, bilgilere, sembollere, verilere dayanarak şunu diyebiliriz ki burada inisiyatik ezoterik bilginin varlığı. Bu bilgiye ulaşmak için çetin yollardan ve bir sınavdan geçilmesi, peygamber ya da hükümdar bile olsan bu bilginin yardım almadan bulunamayacağı, sabırlı olup ön yargılı olmamak gerektiğini, ilim peşinde koşup ilmi veren zata edep, saygı ve hürmet etmeli. Görünenin ötesindeki şeyleri sadece mantığımızla göremeyiz. Ancak kalbimizin pusulasını açarsak görebiliriz. Hiçbir şey senin zannettiğin gibi olmayabilir. İlahi adaletin mekanizmasını ne kadar görüp fark edebiliyorsak, bu konulardaki direncimizi ne kadar azaltabiliyorsak, Hızır ilminde o kadar basamak basamak ilerleyebiliriz belki de. Her işte bir hayır vardır atasözünü özümseyerek olayları sakince değerlendirmek gerekiyor. Söz konusu kıssada anlatılmak istenen asıl mevzunun niteliğine dair birçok yorum yapılmıştır. Kadib Beydavi'nin değerlendirmelerine göre kıssadan anlaşılması gerekenlerin özü şöyledir. İnsanın sahip olduğu ilimle övünmemesi, kendince hoş olmayan şeyi hemen yadırgamaması ve zahirde kötü gibi gözüken bir hadisenin kendisinin bilmediği gizli bir incelik olabileceğini düşünmesi, sürekli olarak bilgi öğrenmesi, öğreticisine ya da öğretmenine karşı alçak gönüllü ve hürmetkar olması, söylediği sözlerde edebe riayet etmesi, hata yapan kişinin hatasına dikkat çekmesi, hatada ısrar edince kadar onu affetmesi ve ancak ısrardan sonra onunla ilişkisini kesmesidir. Bununla birlikte sözü geçen kıssanın daha genel ve gayba yönelik manalar içerdiği anlaşılmaktadır. Yüce Allah bu kıssada varlıklar alemindeki gerçek olayların yalnız duyularla algılanabilecek biçimde olmadığını, insanın bilgi ve algı derecesinin bu alemde yaşanmakta olanların yalnızca bir kısmını kavrayabileceğini, fakat bu görünen kavrayışların görünmeyen alandaki gaybı mesajlarla tamamlanmadığını ve buradaki gaybı olan mesajların yalnız mutlak gayba vakıf olan varlık tarafından bilinebileceğini ifade etmek istemiştir. Bu Kur'an kıssalarının okunuşunda literal, yani zahiri anlamında ziyade anlatılmak istenen gerçeğin batın mefhum, temel alınması gerektiğini söylenebilir. Bu anlayış biçimi ölçü olarak ele alındığı takdirde kıssada anlatılanların tarihi boyutu pek fazla önem arz etmeyecektir. Muhammed Hamidullah konuyla ilgili şöyle der: bu anlatılan kıssadan çıkarılacak mesaj, herkesin her şeyi biliyor olmadığıdır. Hatta en bilge kişilerin bile kendi inceleme alanlarına girmediği için bilemeyeceği bir takım şeyler mevcuttur. Kutsal kitaplarda pek çok kıssa bulunur. Canlanan balığın hikayesi bir yerde Büyük İskender'in aşçısına ve bundan da eskiye gidilerek Gılgamış destanına bağlanır. Bir kıssada yer alan Musa isminin ne efsane kahramanı Gılgamış ve ne de peygamber Musa adının Arapçadaki bir karşılığı olduğuna dair Kur'an'da açıklayıcı ve net bir bilgi yoktur. Hazreti Musa ile alakalı olan bu kıssa Tevrat'ta geçmemektedir. Wes Stilgen bu kıssanın Gılgamış İskender hikayesi ya da İlyas ile Haham Yeşu Ben Levi'nin öyküsünden alındığını iddia eder. Veliler ise ilgili kıssanın Kur'an'daki kaynaklı olduğunu kaydeder. Neticede gaybi kısımla ilgili bu gerçeklerin keşfedilmesi insan idrakinin üstünde olduğu gibi buradaki mesajın somutlaştırma açısından aktarılan olaylar da şer'i hukuk kapsamında yorumlanacak bir hüküm içermez. Allah gaybi hakikatlerin bilgisini, vukufiyetini bilge kulun şahsında dile getirmiş ve bu kula atfedilen fiillerin yorumuyla, yani akıl ve duyunun kavramaktan aciz kaldığı, gerçek anlamının ortaya konmasıyla birlikte insanoğluna varlık alemindeki öteki yüzüne dair bir takım ipuçları vermiştir. Nesneler dünyasında olup biten olayların iç yüzünü idrak hususunda sadece rasyonel ve mantıksal verilerin yeterli olmadığı görülmüştür. Buhari'den yapılan rivayette Hızır şöyle demiştir: ey Musa, ben Allah'ın ilminden bana öğrettiği bir ilim üzereyim ki sen onu bilemezsin. Sen de Allah'ın ilminden sana öğrettiği bir ilim üzeresin ki ben de onu bilemem. Hazreti Musa, Hızır ile ilgili rivayette başta Buhari, Müslim'in Sahih'i, Tirmizi'nin Sünenliği ve Ahmet bin Hanbel'i ve Müsned'inde yer almaktadır. Bu hadisin senet ve metin kritiğine yapan Abdülkadir Evgin bunun garip olduğunu söyler. Kişisel hayatındaki Hızır deneyimi. Şimdi bu kıssadaki sırlarla kaplanmış sırrın bireysel hayatımızdaki okumasını nasıl yapacağımıza dair belki bir örnek olması adına kendi hayatımdaki iz düşümünü anlayıp anlatmaya çalışalım. Hazreti Hızır bazen darda olan insanlara yardım etmek için, bazen de onlara bir ilim öğretmek amacıyla gelebilir diyorsak, benim de yıllar önce yaşadığım bazı deneyimler sonucunda acaba Hızır bana dokundu mu diye düşündüğüm ve kendimi sorguladığım bir zaman olmuştur. Karşılaştığımı düşündüğüm o kendimi sorguladığım dönemde hayatımın aslında dibe vurduğu bir dönemdi. Ve ben onun Hızır olduğunu ancak 4 ya da 5 yıl sonra fark ettim. Evliliğim bitmek üzereydi ve hayatımıza ikinci bir şans vermiştik. Düzenimizi tekrar sıfırdan kurmaya başlamış ve o eve yeni taşınmıştık. Geçim sıkıntısı dolayısıyla da büyük yatırıma girmek, ev almak gibi bir şansımız yok gibiydi. Hıdrellez ritüellerine inanmam, yapmazdım da. İlk sene komşumu yaparken gördüm. İnanıyor musunuz bir de böyle şeylere diye de umursamadım. Ertesi yıl komşum yine aynı yerde, aynı noktada aynı ritüelleri yapıyordu. Yanına gittim. Yine mi yapıyorsun abla diye de bir gülümsedim. Dileğini detaylı şekilde yazmış, oda sayısından boya rengine, en ucra detayına kadar, cüzdanında olmasını istediği para miktarına kadar. Benim de inanmadığımı görünce yap kızım dedi. Aklından geçeni kalbine, kalbinden geleni diline çıkar. Geçim sıkıntısı dolayısıyla benim ev alma hayalim bitmişti. Planlarımda bile yoktu böyle bir şey. Kabule geçmiştim aslında o dönemde. Umutlarımın bittiği andı ve böyle bir dönemde bu komşumun bana yap kızım bu ritüeli dediği günde o ritüeli yaptım o gün. Birkaç ay sonra biz yine kendimizi zorlayarak acaba kredi çekip ev alabilir miyiz diye bir emlakçıya danışmak için gittik. Yıl 2005. Çok kararlı bir şekilde girdik ofise. Karşı masada hafif kilolu, temiz yüzlü olan yaşlı bir erkek. Yan tarafta da başka bir erkek arkadaşı var. Derdimizi anlattık. Onlar dinledi. Şimdi siz beni dinleyin bakalım çocuklar diye başladı. Eğer siz ev almak için boyunuzu aşan bir borcun altına girerseniz ve ödemekte sıkıntı yaşarsanız başınıza bunlar gelir. Yapmayın etmeyin deyip örnek verdi olayları aslında biz zaten yaşamıştık. Sanki resmen bize anlattı ve bizi ev almaktan vazgeçirmek için çok dil döktü. Ben istesem size şimdi elindeki tespihi göstererek şu tespihi sallayarak hiç anlamazsınız bile bir değil iki ev satarım. Öyle çıkarsınız buradan. Yapmayın çocuklar dedi. Huzurunuzu bozmayın dedi. Bakın herkes TOKİ'lere yazılıyormuş. Siz gidin TOKİ'lere yazılın. Eğer çıkmazsa seneye gelin hatırlatın bana. Söz size ev almanız konusunda her türlü yardımı yapacağım dedi. Ve bizim bütün enerjimiz düştü. O andaki enerji düşüklüğünü anlatamam. Hala aklıma geldikçe hissederim o anı. Sanki omuzlarımdaki ağırlık dizlerime düşmüştü. Adım atacak halim kalmamıştı. Bir an önce oradan kaçıp gitmek istedik. Şimdiye kadar yaşadığımız her şey sanki birisi balyoz gibi suratımıza vurmuştu. Bizim yaşadıklarımızı nasıl bu kadar biliyormuş gibi anlatabilirdik ki? Kapının önüne kendimizi zor attık. Dayak yemiş gibi bir yorgunluk, bir enerji düşüklük hali vardı. Ve oradan çıkıp direkt eve gittik. Ve birkaç ay sonra mucizeler arka arkaya gelmeye başladı. Bir anda TOKİ müracaatları açıldı. Hiç beklemediğim bir yerden bir miktar para geldi. Ev çekilişinin yapıldığı alana 10 dakika geç gittik. Adımız çıkmadı, biz yine üzgün, hayal kırıklığı. 2 hafta sonra tamamen alakasız biri kendi listelerine bakarken benim adımı görüp bize haber veriyor. Birkaç gün daha haberimiz olmasa ev halkımızı kaybedeceğimiz. Öyle bir durumda biz tekrar bize ev çıkıldığının haberini alıyoruz. Aslında şimdi düşündüğümde ben yönümü başka yöne çevirdikçe hayır bu tarafa bak, senin yolun bu tarafta diyen sanki bir rehberimin varlığını şimdi algılayabiliyorum. Hayatımda inanarak ilk defa Hıdrellez Rütü'yü yapıp ve bir dahaki Hıdrellez günü 6 Mayıs'ta biz kendi evimize taşındık. Biz bu olayı tabii unuttuk gitti. Aradan 5 yıl falan geçti. Eşimin aklına geliyor. Emlakçıya gidip teşekkür edeyim. İyi ki bizi yönlendirdiniz demek için. Fakat gidiyor, arıyor, bulamıyor. Böyle bir emlakçı da yok, dükkan da yok. Ama biz gittik, girdik, konuştuk. İkimiz de beraber yaşadık bunu. Eşim de hiç inanmaz böyle bu ruhsal konulara. Bir gün konusu bile yokken aniden emlakçı yoksa Hızır mıydı acaba diye bir soru sorması benim için bir uyanış oldu. Ve ben Hızır'ı araştırmaya başladım. Neden bize yardım etsin ki? Neden? O soruların içerisinde boğuldum. Onlarca insan ondan bir şeyler isterken neden bana dokundu? Kafamda sürekli bu soruyla bir yıl boyunca aramadığım, araştırmadığım kitap yayın bırakmadım. Bu arada 4. katta oturuyorum. Kapıma anne kedi ağzında yavrusunu getirdi. Paspasa bıraktı. Evde hiç kedi bakmamışım ve düşünmüyorum. Evimin kapısına kedimi açtım ve böylece hayvanlar girdi hayatıma. Eş zamanlı olarak astroloji de girdi hayatıma. Hızır, kediler, astroloji. Bir yerde okuduğum bir yazı yine bende bir açılım oldu. Eğer ki bir kişi ileride daha faydalı işler yapacaksa ve onun önünde aşamayacağı engeller varsa, ki kirada yaşamak benim için bir engeldi, kira öderken sokak hayvanları için maddi ya da manevi fazla verici olamazdım. Onun adına Hızır o engelleri kaldırır ki bakalım karşılıksız iyilikler yapacak mı? İnsanlığa nasıl bir katkısı olacak? Mutlaka onun bir görevi, vazifesi vardır. Onun yapması için bu destekler gelmiştir. Ama tabii ki bu mesajı alıp etik kullanabilecek mi? Önemli olan o. Bana gelen işaretleri okumaya çalışıyordum. Benden ne isteniyor? Nasıl faydalı bir şey yapmam gerekiyor? Kimlere iyilik yapmam gerekiyor diye günlerce düşündüm. Oysa ki mesaj önümdeydi. O kediler bir anda hayatıma boşuna girmedi. Ben de mesajımı aldım. Sokak hayvanları ile ilgili büyük bir mücadeleye girdim. Hala bu konuda aktif olarak mücadelem devam ediyor. Astrolojiyle de kendimi tanıdıkça hayata geliş amacımı anlamaya çalıştım. Doğa, hayvanlar, astroloji, taşlar sanki yerine oturmaya başlıyordu. Bunlarla ilgilenirken ne kadar mutlu olduğumu fark ettim. Ve ben bu spiritüel konulara girdikçe okudukça rüyalarım değişti. Çok farklı rüyalar görmeye başladım. Adını koyamadım aslında. Küçük yaştan beri deneyimlediğim bazı olaylar vardı. İşaretlerin ve sembollerin beni bir yerlere taşımaya çalıştığını düşünüyorum. Hızır uyanışı ile beraber yaşam amacımı sorgulamaya başladığımda başımdan geçen ilginç deneyimleri puzzle parçaları gibi toplamaya başladım. Her yakaladığım detay kendimi başka bir konuyu araştırmaya itiyordu. Kıdrellez ritüeliyle yaptığım eve, o ilk taşındığımdaki o evin uğurlu olduğunu, o eve her gelenin 5 yılın sonunda ev sahibi olduğunu, sen de olursun demişlerdi, inanmadım. Gerçekten de o 5. yılda ben kendi evime taşındım. Hızır'ın bir planı var, amacı var, gelecekte olmasını istediği bir kader var. O kadere uygun olan istekleri kişi eğer imkan bulamıyorsa destek olup o kulvarı açıyor. Şimdi insanların üzerinde de var olup ama zamanla unutulan yeteneklerinin tekrar geri kazanılması, ezoterik, mistik, kadim bilgilerin açığa çıkması için rehberlik ediyor olması gibi. Aslında insanların planı başka, Hızır'ın planı başka. Hızır'ın amacı zaman içerisinde yaşayan insanları iyiliğe ve barışa yönlendirmek. Bu aşamadan sonra rüya süreci başladı. Size 3 tane kısa ama unutamadığım rüyamı anlatmak istiyorum. İlk rüyamda uzun saçlı, beyaz elbiseli, 10 yaşlarında bir kız çocuğu kucağında kocaman beyaz yuvarlak bir ışık topu tutuyor. O kadar muhteşem görünüyor ki bana versene dedim. Olmaz, bana kalmaz sonra dedi. Tamam dedim. Fakat birkaç dakika sonra kız bu sefer tamam vazgeçtim, veriyorum deyip rahim bölgesi hizasından çıkarıp kalp hizasında parlak kocaman ışığı bana havada süzüle süzüle sanki merasim havasında benim uzatmış olduğum ellerime geldi ve onu alıp kalbime soktum. Kız yanımdan giderken ama sana kalmadı şimdi deyince olsun benim ihtiyacım yok artık deyip mutlu bir şekilde oyun oynayarak yanımdan uzaklaştı. Rüyamı yorum yapabilecek kişilere soruyorum, araştırıyorum. Bunun ne anlamı olabilir, bunun yorumu nedir diye. Birileri dedi ki öz benliğindir. O güne kadar bildiğim bir konu değil. Başlıyorum bu sefer bu konuları araştırmaya. Öz benlik ne demek? Ruhsal rehberler ne demek? Aradan bir süre sonra yine bir başka rüyamda bir yumurta görüyorum. Dizlerimin hizasında büyüklükte, kocaman ama cenin şeklinde. Dikkatimi çekiyor. Böyle bir yumurta mı olur diye. Bir anda içeriden çatlamaya, kırılmaya başladı ve içinden yarısı insan, yarısı hayvan olan iki canlı çıktı. Biri sağ, diğeri sol taraftaki rafa uçarak gidip oturdu. Soldakine sen kimsin dedim, adınım dedi. Sağdakine sen kimsin dedim, atanım dedi. Bu rüyayı da uzun süre sorguladım ne olabilir diye. Dediğim gibi artık her şeyde her mesajı, sembolü anlamaya ve çalıştıkça daha da derinlerden bir şeyleri algılamaya ve anlamaya çalışıyordum. Bir başka rüyamda da askeriye kapısında avaz avaz bağırıyorum. İkbal'in sırrı ne? Kimse bana cevap vermiyor. Ben sadece bağırıyorum. Kapılar kapalı ve müdahale de etmiyorlar bana. İkbal'in sırrı ne diyorum. Kim bilir belki de bu deneyimim ruhsal uyanışımı gerçekleştirmeye çalışırken rehberlerimden almış olduğum destekle yeni bir yaşama, yeni bir düşünce alanına geçmek için tıpkı yumurtadaki gibi içeriden bir yolculuğa başlamak gerektiği ve İkbal'in sırrını ararken gelecekteki başarı ve mutluluk için kişisel çaba ve çalışmanın yanı sıra doğaüstü güçlerin de insanın kaderinde belirleyici bir role sahip olduğu düşüncesini bana anlatmaya çalışıyor olabilirlerdi. Yaşamımızın kontrolünü elinde tutarak daha iyi bir ihbale sahip olabilirdik. Bu yolculuğun insanların isteklerinin doğrultusunda ilerleyen bir yolculuk olduğunu işaretler, semboller, manevi desteklerle kendimde aradığım cevapların aslında yine bende saklı olduğunu anlamam gereken bir hikayeydi bu. Ya da simyacıda Bilge Kral'ın Santiago'ya dediği gibi, bunları neden söylüyorsun bana? Çünkü sen kendi kişisel menkıbeni yaşamaya çalışıyorsun ve bundan vazgeçmek üzeresin. Peki siz hep böyle durumlarda mı ortaya çıkarsınız? Her zaman böyle değil. Hiçbir zaman bir şey yapmadan geri durmadım. Bazen iyi bir fikir, bir çözüm yolu olarak göründüm. Kimi zaman çok nazik, bir anda işleri kolaylaştıracak şekilde davrandım. Ama çoğu insan hiçbir şeyin farkına varmadı. İnsanlar yaşama nedenlerini çok çabuk öğreniyorlar, dedi gözlerindeki belirgin acıyla. Belki de gene aynı nedenle pes ediyorlar. Ama dünyanın hali böyle işte. Umuyorum ki kişisel menkıbesini yaşamak için çabalayan ruhların yolundaki taşları kaldırıp, hadi bakalım buradan yürü deyip, yürümesine vesile olup yeni rotalar belirleyecek Hızır dokunuşları hayatlarında olması ve bunları fark edebilmeleri. Hızır'ı görebilmek. Mesele maddiyatta ya da zahiride değildir. Hızır meselesi hikmet meselesidir. Bakmakla görmek arasındaki fark ile olur. Hikmete görünen yol ise nasihat demektir. Ancak kalpleri Allah'ın kullarına ne kadar sevgi dolu ise, insanlara karşı ne kadar ön yargısız iseler, onu hissetmeleri veya tanımaları o kadar kolay olur. Karşılaşılan kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu sonradan anlamış olabiliriz. Çoğunlukla da karşılaştıkları kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu fark ettiklerinde o çoktan sırra karışıp uzaklaşmış olur. Zira beraberken genellikle ağır bir gaflet olur ve o olduğunu aklımızdan bile getiremeyebiliriz. Bazen aksakallı bir dede, bazen genç bir delikanlı olarak görüldüğü anlatılır. Kır atının üzerinde yeşiller içinde vakur, iyimser, az ve öz konuşan, insanlara en çok darda kaldıkları zamanda görünüp yardım eden bir zat. Kaynakların tamamında Hızır hep erkek olarak geçmektedir. Dişi bir Hızır'a işaret eden tek bir kaynak bile yoktu. Elinde mutlaka bir detay, baston, bohça, tesbih ve benzeri, ona vurgu yapıp dikkat çekmeye çalıştığı. Yani bu konuda söylenebilecek net bir şey yoktur. Zira yardımcı olmak veya sohbet etmek istediği kişiye tanıdığı bir insan suretinde de, hatta sevmediği bir kişi suretinde bile gelebilir. Hıdır Ellez ritüeli. Demek ki bu zaman yolcusunu ve yolcularını insanlık binlerce yıldır biliyor ve deneyimliyorlardı ve yaşadıklarını efsaneleştirdiler. Bu benim başıma neden geldi deyip araştırdıkça, okudukça, gün içerisinde ya da rüya aleminden gelen işaretlerle anladıkça idrak etmeye başladılar. Hızır ilmi çok önemli bir ilimdir. Bunu hayatınıza çekmek için, hatırlayabilmek için bazı ritüeller kullanılabilir. Kırmızı al, gül, peygamberimizin kokusu, hayalinizi bir detayına kadar yazmanız, dilekleri gül dibine akşam bırakıp sabah almanız ve benzeri pek çok ritüel olabilir. Şurada dikkat edilecek nokta, bu ritüelleri yaptın diye olmuyor o dilek. Sen bunları yaparken o sembollerle içerisinde hayalin oluşması için imajine yapıyorsun. Gerçekleşmesine niyet ediyorsun. Atalarımız binlerce yıldır bunları yapıyorlar. Bunda sakınca yok. Hayalinde imajine etmek için yardım alınabilir. Asıl güç sende. Projeksiyon olan sensin. Anahtarda, kapıda, kilitte insanın kendisidir. Kabulde olmak, yeşilin rengi olmak, kalple bir olmak. Bütün mesele bu. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki, Hızır makamı vardır ve Hızır gibi kerametler gösterir. Hızır'la buluşmayı istemeye gerek yok. O seni zaten bulur. Hızır olmadan Hızır görünmez. Sen de başkalarının yardımına gün gelince koşacaksın, elindeki imkanları kullanacaksın ki bir gün dara düştüğünde sana da koşan bir Hızır olsun. Eskilerin her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bilirsen Kadir gecesine de kavuşursun, Hızır Aleyhisselam'a da sözleri boşanan söylenmemiştir. Ancak kalpleri bütün canlılara ne kadar sevgi dolu ise, insanlara ne kadar ön yargısız iseler, sırrın arkasındaki sırrı çözmeye çalışırlarsa, onu hissetmeleri veya tanımaları da o kadar kolay olur.